Ayrım 16.
Her neyse cancağızım, bugünlük kısa kesiyorum. Gözlerinden öperim, Mehmet. Aylin karta baktı uzun süre, sırt üstü döndü, gülümsedi. İkinci kez başladı okumaya. Meryem aşağıdan bir bardak çay uzattı. Gülümseyerek teşekkür etti. Yine gülüyorsun abla, güvercinler çok güzel bir haber mi getirdi yoksa, dedi Meryem. Sezgi yeteneğin güçlü be köylü kızı, diyerek çayını ranza demirine koydu. Ranza arkadaşı Pervin de gülümsüyordu. Elinde bir mektup vardı. Pencereden süzülen gün ışığı kıvırcık saçlarına vuruyordu. Gözleri körpe gazal gözleri gibi civcivelek, acındırıcı ve ışıltılıydı. Elinde tuttuğu mektubu Aylin'e göstererek, ''Benimkinden geldi.'' dedi. ''İstersen al oku. Çok güzel bir moral mektubu.'' Aylin gülümseyerek, ''Öyle mi?'' dedi. ''Hadi gözün aydın. Bakıyorum seni çok seviyor. Mektuplarını sektirmiyor hiç.'' Aylin, Pervin'in uzattığı mektubu aldı, okumaya başlarken, ''Al oku dedi, bu da Mehmet'ten geldi.'' Mektupları merakla okumaya başladılar. Aylin okudukça gülümsedi. Gür saçlarını omuzlarına attı. Birkaç kere yan gözle Pervin'e baktı. Mehmet'in mektubunu okurken yüzünün ifadesini merak ediyordu. Pervin, cümlelerin üzerinde dura dura, sindire sindire okuyordu mektubu. Aylin, Pervin'inkini okuyup bitirdikten sonra sırtını yastığa dayadı, ilginç düşlere daldı. Pervin'e baktı göz ucuyla. ''Mustafa'nın mektubunu beğendim.'' dedi. ''Hatalarını aşman için büyük bir çaba gösterdiği belli. Tavsiyeler de hoşuma gitti. Sanırım sevdası da sağlam. Acemice değil, ustacadır. Bakış açısı geniş bir sevdadır.'' Sevinçten ağzı aydınlandı Pervin'in. ''Olağanüstü bir insandır benim nazarımda o.'' dedi. Ona olan sevgim, insanlığın en güzel değerlerini sevme gücümü, yaşamı ve doğayı sevme gücümü artırdı. Sevincin ve derinliğin gücüyle büyüdü Aylin'in gözleri. Bravo dedi, işte gerçek sevgi budur. Bir Fransız halk türküsünün dediği gibi, özgürlüğün çocuğu işte budur. Gerçek sevgi, derin sevgi, insanın keşfetme, üretme yeteneğini güçlendiriyor. Görme ve kucaklama gücünü artırıyor. Öyledir tabii dedi Aylin. Sanırım yabancılaşmanın en büyük düşmanı da sevmektir. Sınırsız, karşılıksız, hesapsız sevmektir. Kahkahalı çılgıncasına. Karşılıksız sözcüğünden ürktü. Dipsiz, karanlık, ses vermez bir kuyu gibiydi bu sözcük. Omuzun omuzundan ayrılmayacak sevdin mi dedi Pervin. Beraber yürüyeceksin. Güçlükleri birlikte göğüsleyeceksin. Tırnağından saçlarına kadar tüm varlığıyla ilgileneceksin. Bir kuyumcu titizliğiyle işleyeceksin ruhunu ki inisiyatifin ve sınırsızlığın tadına zevkle erecek, denetimsiz, cömertçe, çılgınca vermektir aşk. Afalladı Aylin. Hapishanenin büyük değerini keşfetmiş gibi oldu aniden. Çok büyülemiş seni dedi. Korkunç tutkun olduğun gözlerinden belli oluyor. Tutkunluk ateşini iyi tanırım ben. Nasıl tutkun olmayayım? Bunca vahim hatalarıma, bunalımlarıma, yalpalamalarıma rağmen bana olan sevgisi ve bağlılığı zerrece sarsılmadı. Sürekli üzerimde titredi. En büyük inanç bunalımından, en küçük baş ağrıma, nezleme kadar ilgilendi. O şirin, iknacı diliyle, sevecen ısrarıyla, eleştirileri, önerileriyle ayağa kaldırdı, tedavi etti beni. Aylin, Pervin'in kıvırcık saçlarına, kulak memelerine, düzgün, temiz dişlerine, İncecik uzun boynuna baktı dikkatle. Hatalarını gerçekten de kavrayan, onları aşmaya çalışan bir kız diye düşündü. Mustafa bir hayli tecrübeli değil mi? 10 yıllık bir profesyonel hayatı var dedi Pervin. Çok acı çekmiş. Bu 3. girişi oluyor cezaevine. Daha önce kaç yıl yatmış? 5 yıl. Şimdi de hakkında idam isteniyor ha? Evet dedi mahzun bir sesle Pervin. Ne işçisiydi? Deri işçisiydi. Kazlı Çeşme'de çalışıyordu. İdam vermezler de müebbetlik olmasından korkuyorum. Aylin baş parmağını çenesine dayadı. Büyük bir merakla, ''Senin çıkmana az kaldı.'' dedi. ''Ya Mustafa müebbet cezaya çarptırılırsa ne yaparsın?'' Pervin kararlı ve kesin bir tavırla, ''Ayrılmam.'' dedi. ''Çıkıncaya kadar cezaevi yollarını aşındırırım. Görüş yerini aşındırırım. Çiçeklerin, toprağın, çocukların kokusunu taşırım ona.'' Yaşamını insanlığa adamış, işkencede kısmen sakat kalmış atsız bir neferdir o. Tepeden tırnağa özveri, sevgi, sabır ve cesaret dolu bir insandır o. Ona çorap örmek, mektup yazmak, ne bileyim, Ona koşmak, tel örgülerde onunla konuşmak, iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını karşılamak yüce bir görev, şahane bir yaşam tarzı değil mi her şeyden önce? Bravo dedi Aylin. Bu konuda aynı görüşteyiz. Pervin bakışları dolukmuş, şirin ve ışıl ışıl. Bak şu kazağı örerken, ki biliyorsun Mustafa'ya örüyorum, nabzımın vuruşunu ve tadını çok berrak bir şekilde duyuyorum. Gerçek yaşam budur işte. Ve yukarı kaldırarak gösterdiği iplik kazağı dizinin üzerine koydu. Mustafa'yı okşuyormuş gibi kazağı okşadı. Aylin duygulandı. Bu kız zayıflıklarını, bunalımlarını, bu anlayışı ve bu anlamlı tavrıyla aşmıştır bile diye düşündü. Sana bir sırrımı söyleyeyim mi dedi Pervin. Mustafa'ya olan derin sevgim beni çocuklaştırdı, serüvenlere bağladı. Özveri isteyen, ilginç ve yüce ideallere bağladı. Ters bir durum. Genellikle çocuğu devrimci olan analarda rastlanan bir durum. Ama bu benim gerçeğim işte. Şaşırtıcı bir durum değil dedi Aylin. Bir asi adama sevdalanmak, biraz da onun asi, delişmen özelliklerine sevdalanmak, aykırılığına sevdalanmaktır. Yüklendiği çılgın amaca sevdalanmaktır. Kendi yerimize olan sevdamızı bir büyük sevdayla nikahlamak, birleştirmek de şahane bir şeydir. Bu sırada Sıdık'a çıktı Aylin'in ranzasına. Aylin şunu bir okur musun dedi. Geçen gün sana sözünü ettiğim 3 sayfalık masal. Aylin masalı okurken Sıdık'a da karşısına geçip bağdaş kurdu. 30 yaşlarında tilki yüzlü bir kadındı. 5 yıllık cezaevi yaşantısını öykü ve masal okuyarak, yaşlı kadın mahpuslardan masal dinleyerek geçirmişti. Voltasını elleri arkasında atıyor, yürürken kendi kendisine mırıldanıyor, birden durarak cebinden çıkardığı not defterine bir şeyler yazıyordu. Kendisiyle tartışırken genellikle gülümsüyordu. Uykudayken türkü söylemeyi, sayıklamayı, garip garip gülmeyi adet haline getirmişti. Uzanık durumdayken bazen deli gibi fırlayarak defteri kapıyor ve hızlı hızlı bir şeyler karalıyordu. Yattığı yerden Gülsüm teyze Kaf Dağı'nın arkasına uçan kuşun gagası tipinde sorular soruyor, cevabını büyük bir merakla bekliyordu. Bazen de bazı masallarda padişahlar ve prensler iyilik perileri gibi gösteriliyor. Ben yoksulların kahraman olduğu masalları seviyorum. Keloğlan masalları çok hoşuma gidiyor şeklinde ortaya bir görüş sürüyor, kimlerin ne diyeceğini zevkle bekliyordu. Adı masalcıya çıkmıştı. Tuvaletin önünde fazla beklediğini fark eden kadınlar hemen içerideki sen misin masalcı diye sesleniyorlardı. Masalcı olduğunu anladıklarında sıkıştık kız nasıl bir masal yazacağını çık da voltada düşün, yatakta düşün, işkence etme bize diye yakınıyorlardı. Masalcı alçak müteahhit bir tuvalet daha yaptırsaydı şunun yanına geberir miydi sanki diye gülümseyerek çıkıyordu. Görüş yerinde ihtiyar annesiyle genellikle masal üzerinde konuşuyordu. İlk yıllarda annesi, ''Bırak kızım, ne diyeceksin masalı, çocuk musun Allah aşkına? Çocuğun seni bekliyor, yatıp çıkmana bak.'' diye tepkiyle yaklaşıyordu. Sıdıkan'ın bitip tükenmez ısrarıyla yumuşadı. Kızına yavaş yavaş mahallede masal toplamaya, yazdırıp göndermeye, görüş sırasında anlatmaya alıştı. Artık görüş yerindeki ilk sözü, ''Müjdemi ver kızım, sana bir masal daha buldum.'' oluyordu. Aylin masalı okuduktan sonra, ''Güzel olmuş dedi, bir hayli ustalaşmışsın. Çok merak ediyorum, nereden bulaştı sana bu masalcılık?'' Sıdık'a gülümsedi, daracık alnını sıvazladı. Aylin'in kocaman tebessümünü seyretti. Pervin'in meraklı bakışlarına dikti bakışlarını. ''Masallar beni cezaevinden alıp doğaya götürüyor. Karıncalara, tilkilere, ceylanlara, kır çiçeklerine, kartallara, doruklardaki karlara, çimenlere. Masallar beni devlerin inine götürüyor.'' Masallarla yeniyorum tüm devleri ve en güzeli de yarattığım kahramanlara aşık oluyorum. Onları seviştirirken onlarla sevişiyorum. Zevkle güldüler. Seni masala teşvik eden, eğiten, ilham veren cezaevidir dedi Aylin. Evet öyledir. Dışarıda olduğumdan daha dizginsiz, daha narin ve daha özgürüm. Şu görünen 4 duvarlı demir parmaklıkla esaretimde yitirdim asıl esaretimi. Derin düşünce ve düşler alemindesin dedi Pervin. Tabii kuşkusuz düşlerin bir mücevher hazinesi gibidir. Geçit vermez, yeşil sisli, büyülü ormanlara giriyorum. Uçurumlardan ığıldayarak akan gümüş köpüklü şelalelerin altında yıkanıyorum. İnanmayacaksınız belki. 2 gün önce kayaların bağrında, derin bir mağarada koyun koyuna erkek bir ayıyla yattım. Aylin'le Pervin birbirlerine bakarak güldüler. Dili dahi karışımı şaşırtıcı bir kadınsın dedi Aylin. Bilemiyorum, bu koğuşun belki de iki günde bir genellikle şafağa yakın zamanlarda don değiştiren tek kadınıyım. İki günde bir mi? Evet, ben yaylalarda aygırın kısrağa, boğanın ineğe, koçun koyuna aşmalarını seyretmiş birisiyim. Düşlerin de sohbetin gibi ilginç dedi Pervin. Düşlerimi genellikle masallaştırıyorum. Geçenlerde hasatçı karıncayla güneşin birbirlerine olan sevdalarını yazdım. Şimdi de kestikleri yaprak parçalarını bayrak gibi taşıyan yaprakçı karıncalarla asalak böceklerinin kavgasını anlatacağım. Yaprakçı karıncaların çalışkanlıklarına hayranım. Kolektif işi yaşantılarının en büyük zevki haline getiren bu yaratıklar, yer altındaki yuvalarını 40 ton toprağı dışarı atarak yaparlar. Masallarında kitlesel inisiyatifi, kitlesel yaratıcılığı ve kahramanlığı ön plana çıkarman güzel. Tüm koğuşa okutman, tek tek herkesin görüşünü alman da güzel dedi Aylin. Tam bu sırada Meryem, arkadaşlar bir dakika slogan sesleri geliyor diye uyardı. Koğuş susunca slogan sesleri belirginleşti. Cezaevinde baskılara son, kahrolsun işkenceciler, keyfi cezalara son. Üçüncü kat ranzada yüzü koyun uzanarak pencere parmaklıklarına sokulan Zahide, tüm devrimci koğuşlar bağırıyor dedi. Karışık koğuşlarda kavga mı çıktı yoksa diyerek üçüncü kat ranzaya çıktı Süher. Prangalanmış arzu, hüzün ve aybaşı kokusu yayıyordu her gittiği yere. Kısa bir aradan sonra yeniden yükseldi sloganlar. Koğuşlar ayrılsın, baskılara son. Barıştır karıştıra son. Baskılar bizleri yıldıramaz. Hepsi aynı anda bir sloganı üç kez atıyorlar ama tam uyum sağlayamıyorlar. Büyük bir uğultu halinde çıkıyor dedi masalcı. Aylin üst ranzalarda biriken pencerelere sokulan kadınlara, kızlara baktı. En çok ilgi gösterenlerle daha az ya da normal ilgi gösterenleri ayırt etmeye çalıştı. Konuşmalarına, mırıltılarına kulak kabarttı. Masalcıya dönerek, karışık koğuşlardaki direnişleri sloganla desteklemek düşüncesini 30 kişilik koğuşta yürekten 7-8 kişi istiyor dedi. 30 kişinin 10 tanesini hesaba katma dedi masalcı. Bunların içinde siyasi olmayanlar var, siyasi olup da devrimci barutunu tüketenler var. Ama 20 kişiyi ikna edemiyoruz. Sudan gerekçelerle oy alıyor, erteliyorlar. Erteleyicilerin başını çeken de Dilay'dır. Liberalizm kanına işlemiş garibimin. Ama ben koğuşları desteklemek gerektiği düşüncesinin bu 20 kişi arasında giderek daha çok tartışıldığı ve düşünülmeye başlandığını görüyorum dedi masalcı. Çığlıklar, iniltiler, sloganlar şu sağır duvarları etkiliyor. Elbet tartışacaklar. Bu cezaevinin betonuna dökülen kanın lanetine uğrarlar. Betonu bile canlandırır kan. Masalcı ferah ve kurnaz bir ifadeyle ellerine baktı. İşaret parmağını burnunun ucuna bastırarak, ''Bu cezaevindeki olayları masallaştırmak istiyorum.'' dedi. ''Başarabilir misin?'' ''Başarırım.'' Zorbalık rengini tan kızılından alan onuru, rengini gecenin zifirinden alan ihaneti ve teslimiyeti dipsiz bir kuyunun dibine atıyor. Bütün hesabını da onuru, ihaneti ya da teslimiyete dönüştürmek üzerine kuruyor. Dünyanın her yerinde olan klasik, alışılmış beylik bir olay. ''Yaz da okuyalım.'' dedi Pervin. Sloganlar kesildiği için koğuş yine eski gürültüsüne dönmüştü. Masalcı sırtını ranza demirine dayayarak, ''Bu sloganlar, dayak uğultuları, acılı bağırışlar sizi nasıl etkiliyor, içinizde herhangi bir değişikliğe yol açıyor mu?'' dedi. ''Sorumluluğumuzu, insani görevlerimizi hatırlatıyor bize.'' dedi Aylin. ''Benim için de, düşüncemde yeni, zengin çağrışımlara kaynak oluyor. Yazma şevkim, üretme hırsım artıyor.'' İçimde ışıyan bilinçli hınç, üretme gücüne dönüşüyor. Bilincin namlusuna bir top mermisi daha üretmeyelim diyerek hemen bağdaş kurup masala başlıyorum. Sesler benim için çok önemli. Duyduğum bir ses düşünce silsilemi değiştiriyor. Kıvılcım gibi düşüyor ruhuma. Bu da bereketimi cömertçe taşırıyor. Hemen kalkıp masal kovanının peteklerini dolduruyorum. Her ses çağrışım uyandırıyor mu sende? Dedi Pervin. Hayır. Çok sessiz anlarda, ölü saatlerde duyduğum sesler çağrışım uyandırıyor bende. Mesela geceleyin koridorda bir kedinin miyavlaması, kulübeden yayılan jandarma türküsü, ilginç bir sayıklama, bacada baykuşun ötüşü. Pervin, masalcının taranmamış kara saçlarına, yakası kirlenmiş ak gömleğine, sol göğsünün üzerindeki cebe yerleştirdiği kaleme ve deftere baktı. Gülerek, Düşünüyorum da normal bir insan seslere karşı bu denli duyarlı olamaz diyorum dedi. Korkunç bir açlıktır bu, ses açlığı. Evet haklısın. Gündüzleri koğuştaki tüm sesleri dinliyorum. Antenlerim korkunç duyarlı. Sohbetleri, türküleri, mırıldanmaları, ah of çekmeleri, tuvaletten gelen değişik tondaki çatırtıları, koridordaki gardiyan konuşmalarını, serçelerin dışarıdaki hengamesini. Gamlanza'da sohbete kulak misafiri olan kadın, masalcının kafayı yediğini düşünüyordu. Peki nasıl okuyup yazabiliyorsun dedi Aylin gülerek. Okuduğumu çok iyi anlıyorum. Kitabın sesiyle koğuşun sesini senfoni dinler gibi dinliyorum. Peki yazarken dikkatin dağılmıyor mu? Yoğunlaşabiliyor musun gürültüde? Dikkatim ölü sessizliğinde dağılıyor. O zaman bir düşten bir düşe dalıyorum. Envai çeşit düşler harmanı haline geliyor başım. Önceden saptadığım konuyu işlemekte güçlük çekiyorum. Sıkılıyor musun? Dedi Pervin. Yo, bazen sıkılıyorum ama yazdığım masalı beğenmediğim ya da çocuğumu özlediğim zaman bu gibi durumlarda Senem ablanın çocuğunu ranzama alıyorum. Sırt üstü yatırıp yakından gözlerine bakıyorum. Gözleri masal dolu bir çocuk. Tan ufkuna bakar gibi oluyorum. Elleriyle burnumu yakalaması hoşuma gidiyor. Bu sırada cezaevinin dış duvarlarından askerlerin toplu rapları geldi. Sert komut sesleri duyuldu. Hemen ardından gür bir komando marşı yükseldi. Koğuşta kısa bir sessizlik oldu. Süher 3. katranzadan, ''İçeride mahkumu ezdiler, işleri bitti. Şimdi marşlarla cezaevini yılgınlığa çağırıyorlar.'' dedi. Masalcı, ''Bana müsaade.'' diyerek aşağı indi. Yemekhanede, dolapların önünde voltaya başladı. Tuvaletten bir şaplak sesi duyuldu. Senem'in çocuğu ışıltılı bir çığlıkla ağlamaya başladı. Dilay, ''Of anam of.'' çekti. Aylin ensesini kaşıyarak, ''Gül, demir ve çığlık.'' diye mırıldandı. ''Yanlış, yanlış, çok yanlış.'' diyerek uzandığı yerden kalktı, bağdaş kurdu Azer. ''10 milyon işçinin taleplerine hiç bakmıyorsun, hiç.'' Talepler önemli değil, önemli olan önderlik ve önderliğin amaçlarıdır dedi Mestan. Yani sana göre fabrika konseylerinin ya da komitelerin fabrika işçileri tarafından seçilmesi, görevden alınması önemli değil. Anlamıyorsun ki kardeşim diye bağırdı Mestan. Anlıyorum, anlıyorum. Yani sana göre milyonlarca işçinin, parti ve ordu kodamanlarının hizmetine sunulan özel hastanelerin, süpermarketlerin, yani tüm ayrıcalıkların kaldırılmasını istemeleri önemli değil. Yani sana göre 10 milyon işçinin kendi özgür iradesi ve inisiyatifiyle özgür sendikalarını kurması ve grev hakkını istemesi önemli değil. Mestan alaycı bir edayla acı acı güldü. Vay vay vay dedi. Azer ağamızda, Azer beyefendimizde ne cevherler varmış. Proletarya diktatörlüğüne karşı proletaryanın grev hakkını savunuyor. Proletarya kendi diktatörlüğüne grevle karşı çıkacak, grevle yıpratacak onu. Bravo, bravo. Marksizme enfes bir katkı. Kutlarım seni. Bir bardak fazla çayı hak ettin. Azer güldü. Tartışmayı dinleyen var mı diye koğuşu süzdü. İşte senin o kellen almaz bunu dedi. Grev hakkı ulusların kendi kaderini tayin hakkı kadar, ayaklanma hakkı kadar işçi sınıfının en doğal hakkıdır. Bu hakkı kullanır ya da kullanmaz, bu onun bileceği iştir. İşçi sınıfı kendi partisini, kendi devletini, kendi diktatörlüğünü eleştirmek, denetlemek, uyarmak, zorlamak hakkına sahiptir. Öz eleştiri kadar doğal bir haktır bu. Elindeki gazeteyi dizlerinin üzerine koydu Kenan. Dayanışma Sendikası'nın ve KDR'nin önderleri batılı emperyalistlerle işbirliği içindedirler. Amerikan emperyalistleri başta olmak üzere tüm emperyalistler bu hareketi destekliyorlar. Bence bu dikkate alınması gereken önemli bir noktadır. Kuşkusuz ben de Polonya'daki revizyonist yönetimin bugüne kadar izlediği yanlış politikayı tasvip etmiyorum. Ama emperyalist destekten ve komplolardan dolayı dayanışmanın önderlik ettiği hareketle bugünkü yönetim arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsam bugünkü yönetimin yanında yer alırım. Ama bu yönetimi de eleştirmeye devam ederek. Sen Polonya'daki işçi hareketine karşısın dedi Kazım. Böyle bir gerici önderlik altında olduğu müddetçe karşıyım elbet. Azer ranzasından indi. Dolapların önünde volta atanlara katıldı. Topçu Azer'e dönerek, ''Yahu gözünüz görmüyor mu, kör müsünüz?'' dedi. Reagan'ın dayanışma sendikasını böylesine hararetle desteklemesi boşuna mıdır? Emperyalistlerin özellikle de Amerika'nın dayanışmayı desteklemesi normaldir. Çünkü onların asıl hedefi kutup ayısıdır. Dünya çapında cereyan eden hegemonya savaşında kutup ayısı onların baş rakibi, baş hedefi, baş düşmanıdır. Kutup ayısını zayıflatmaya yönelik her hareketi desteklemeye onların eli mahkumdur. Polonya'daki işçi hareketi, Polonya'nın bağımsızlığını savunuyor aynı zamanda. Elindeki kitabı şiddetle kapatıp bir kenara attı Mestan. Hiçbir emperyalist dedi, devrimci hareketleri, bağımsızlık hareketlerini desteklemez. Emperyalizmi kavramamışsın sen diye bağırdı. Azer güldü. Geviş getirir gibi kendinden emin bir havayla çenesini kıpırdattı. Emperyalistler elbette ki devrimci hareketleri, bağımsızlık savaşlarını isteyerek, gönüllü olarak desteklemezler. Çünkü bunların azılı düşmanıdırlar onlar. Ama öyle tarihi şartlar, öyle kuvvet ilişkileri, öyle hassas dengeler oluşur ki desteklemek zorunda kalırlar. Çarlık Rusyası, Avrupa'da mutlakiyetin, gericiliğin kalesiydi. Burjuva devrimlerinin, bağımsızlık hareketlerinin baş celladıydı. Ama Balkanlardaki bağımsızlık hareketlerini destekliyordu. Yunan bağımsızlık savaşına altın ve asker yardımı yapıyordu. Keza Sırbistan bağımsızlık hareketini altınla destekliyordu. Neden? Bu burjuva ihtilallerine, bağımsızlık savaşlarına aşık olduğu için mi? Elbette ki hayır. Balkanlarda, Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da onun asıl düşmanı Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Osmanlı'yı zayıflatan her hareketi desteklemek zorundaydı. 19. yüzyılda yaşamıyoruz. Gözünü aç dedi Mestan. Emperyalizm ve proleter devrimleri çağında yaşıyoruz. Dünyada birbirlerini yok etmeye çalışan iki sınıfın kavgası, proleterya ile burjuvazinin amansız savaşı hüküm sürüyor. Bu şartlarda sen kalkıp diyorsun ki, emperyalistler devrimci bir hareketi, proleter bir hareketi destekleyebilir. Gülünür buna yahu. Garip garip güldü. Azer de güldü. İhtiyar ikinci katranzadan. Ne yapalım dedi Mestan'a. Alman emperyalistleri de 1. Dünya Savaşı'nda Lenin'in Rusya'ya geçişine göz yumdular. 2. Dünya Savaşı'nda İngiliz uçakları, Alman faşizmine karşı direnen Yugoslav partizanlarına havadan yiyecek ve silah balyaları attılar. Amerikan ve İngiliz emperyalistleri, müttefikleri Sovyetler Birliği'ne askeri destek ve yardımda bulundular. İsveç ne yaptı? Amerika'ya karşı Vietnam direnişine maddi destek sağladı. Hayattır bu, belli olmuyor. Bildiğini okuyor, konuşunca şaşırtıyor. Senin gibi. Civo yattığı yerden kalktı. Yastığı ranza demirine yasladı, sırtını verdi. Eşkıyavari bıyıklarını sıvazladı. İri kahverengi tesbihini astığı yerden alarak şakır şakır çekmeye başladı. 10 milyonluk işçi hareketinin önderliğine dikkat etmek gerekiyor. Valesa ve takımı bugünkü sistemden daha geri bir sistem getirmek, ekonominin dümenini kapitalizme doğru kırmak, Polonya'yı batılı emperyalistlere bağlamak istiyor. Ben tabandaki işçilerin taleplerini haklı buluyorum ama önderliğin ideolojik ve politik hattına karşıyım.